Ayrım 33, sayfa 360. Nazarlarını ortağına çevirince onun kapıldığı paniği anladı ve gerçeği kavradı. Demek Seyfi Otman eski muhasebecileri, suç ortakları yaşıyordu. İkisi de dona kalmışlardı. Şaşkın bakışları gayri ihtiyari Erol Baran'a çevrildi. Erol haince onlara gülümsüyordu. Her şey ortaya çıkmıştı artık. Rıfkı bir an yıkılır gibi oldu. Seyfi Otman geçmişin karanlığından çıkmış bir hortlak gibi onlara yaklaşıyordu. Necati içinden daha hala ne bekliyor bu adam diye söylendi. Tetiğe asılmak için en uygun andı. Gözlerini kıstı. Marketin park alanının en sonunda duran arabalara baktı. Yağmur hafiflemiş, rüzgar sertleşmişti. O anda servis arabaları ile otomobillerine yaklaşan kişileri gördü. Ayak silikli yomurdandı. Taş kasaplı herhalde onların uzaklaşmasını bekliyordu. Bu durum hoşuna gitmemişti. Geç kalmış olabilirlerdi. Önlerinde en azından 20 sıralık bir otomobil dizisi vardı. Bu mesafe dürbünlü tüfek için hiç sorun değildi. Ama tabanca ile isabetli atış yapamazlardı. Neyse ki bulundukları yere yaklaşan müşteri yoktu henüz. Aralarındaki sıranın sonunda genç bir karı koca servis arabasındaki eşyalarını arabalarının bagajına yerleştirmek için uğraşıyorlardı. Bulundukları yerden taş kasaplıyı göremezlerdi. Fazla uzamıştı bu iş. Sinir ve heyecandan bıyıklarını çekiştirip oynamaya başladı. Gözleri yeniden Recep'e takıldı. Taş kasaplı gözünü dürbüne dayamış, çömeldiği yerde namluyu iki yana kaydırıp duruyordu. Her an tetiğe asılabilirdi. Arabanın motoru rölanti de saat gibi çalışıyordu. ''Beni görmek sizleri herhalde memnun etmemiştir efendiler.'' dedi Seyfi Otman. Yaşlı adamın sesi rüzgarın etkisiyle dağılıp kaybolmuş ve iki eski suç ortağı adamın ne dediğini tam olarak duyamamışlardı. Rıfkı tam bir dehşet içindeydi. Geçmişin anıları boğucu bir karabasan gibi omuzlarına çökmüş, içi daralmaya başlamıştı. Arabasına tutunmasa sendeleyip düşebilirdi. Oktay da en az onun kadar şaşkındı. Hatta şoförüne hedef diye gösterdiği Erol'un önünü kapattığının bile farkında değildi. Yaşlı adam konuşmaya devam etti. Sizleri şaşırttığımın farkındayım ama buraya aramızdaki eski ve kangren olmuş bir hesabı kapatmaya geldim. Telaşlanmanıza hiç gerek yok. İstesem sizleri şimdiye kadar çoktan öldürürdüm. Hem belki de bu çok daha iyi bir sonuç olurdu ama yapmadım. Sizden çekindiğim için değil, ellerimi mundar kanlarınızla kirletmemek için yapmadım. Buna değmezdiniz. Yaşlı adam derin bir nefes aldı. Sonra dehşete kapılmış adamları alaycı bir şekilde süzmeye devam etti. Sıkıldım ve yaşlandım artık. Bu meselenin sonsuza kadar kapanmasını istiyorum. Ödünüzü koparan eski belgeleri size getirdim. Bunları kullanmayacağım. Alın, işte hepsi burada. Seyfi Otman elinde tuttuğu eski bir çantayı önlerine doğru fırlattı. Çanta Rıfkı ile Oktay'ın ayaklarının dibine düştü. İkisi de ne yapacaklarını bir an tayin edemediler. Seyfi Otman'ı yıllar sonra karşılarında görmek kanlarını dondurmuştu. Tabii bir de sizden çaldığım altınlar meselesi var. Onları iade etmeyeceğim. Nasıl olsa geçen zaman zarfında servetlerinize yeni değerler kattınız. Kaybettiğiniz altınlar sizin için artık önemli değil. Ayrıca onları hak etmemiştinizdi de. İade ettiğim belgeler karşılığında daima sulh ve sükun istiyorum. Kararınızı şimdi vereceksiniz. Kabul ediyorsanız çantayı alın ve derhal uzaklaşın. Şayet bu teklifimi kabul etmiyorsanız olacaklardan artık sorumlu değilim. Etrafınız adamlarım tarafından sarıldı. Karşı koymaya kalkarsanız sizi anında yok edecekler. Rıfkı ile Oktay endişeyle etraflarına bakındılar. Tekerlekli servis arabalarıyla onlara bakan 5 kişi saymışlardı. Kahveci Salih, kiralık katil Orhan ve tanımadıkları bir başka adam da birlikte 8 kişiydiler. Rıfkı silahlı bir çatışma çıkarsa şanslarının olmadığını hemen anladı, hiç şansları yoktu. Herifler kendilerini kalbura çevirebilirlerdi. Gerçekten de kaybettikleri altınlar artık önemli değildi. Geleceklerini tehdit eden şey yerde duran çantadaki evraklardı. Umarım Oktay bir çılgınlar kalkışmıştı diye düşündü. Bu sonuç kendileri için yeterliydi. Göz ucuyla Oktay Duru'ya baktı. Arkadaşı sapsarı benziyle ayakta apışıp kalmıştı. Bakışlarını hala ıslak asfalt zeminde duran eski çantadan alamıyordu. Oktay'ın bir iki adım atıp yerdeki çantaya eğildiğini gördü. Rahatladı birden. Galiba bir çılgınla kalkışmayacaktı. Doğrusu da buydu. Muhasebecinin fırlattığı çantada istedikleri evraklar mevcutsa yıllar süren mücadeleyi kazanmış sayılırlardı. Hepsinin canı cehennemeydi. Erol da umurunda değildi artık. Birden taş kasaplı adamını anımsadı. Onu bulduğu yerden göremiyordu. Ama Recep aldığı emri yerine getirmek için her an ateş edebilirdi. Yeniden dehşete kapıldı. Patlayacak tek bir kurşun her şeyi berbat edebilirdi. Onu engellemeliydi. Çaresizlik içinde ellerini kaldırdı ve ateş etmeyin diye bağırdı. Hedef tam dürbüne aksediyordu. Tetiği çekme anı gelmişti. Taş kasaplı olay yerinde bir anormallik olduğunu sezinlemiş ve beklemediği bazı kişilerin de vakaya karıştığını görmüştü. Patrona hitap eden yaşlı kişi gibi. Ama şimdi bunları düşünecek ve değişen şartlara göre karar verecek şansı yoktu. Görevini yerine getirmeliydi. Aldığı emir kiralık katili öldürmekti. Onu daha evvel hiç görmemişti ama verilen tariften ve kahveci Salih'in yanında yer almasından o üç kişilik gruptan hangisi olduğunu çıkarabiliyordu. Soluğunu tuttu. İyice omuzuna yasladığı silahın tetiğini çekti. Rüzgar çıkan sesi beraberinde alıp götürdü. Elindeki kaliteli bir suikast silahıydı. Çok az bir sarsma yapmıştı. Dürbünden hedefi takip etti. Bulunduğu mesafeden kurşunu yiyen delikanlının attığı çığlığı duyamadı ama ıslak zemine yuvarlandığını gayet net bir şekilde gördü. Sonra hemen ikinci hedef olarak seçtiği Salih'e namluyu çevirdi. Fakat ilk kurşunun hedefe isabet edip etmediğini kontrol edebilmek için oyalandığı sırada gecikmişti biraz. Adamların toplandığı yer bir anda cehenneme dönüşmüştü. Recep dürbünde Salih'i göremiyordu şimdi. Kahveci kendini yere atmış, arabaların arasında kaybolmuştu. Orada da hedef yoktu artık. Israrla gözüne dayalı dürbünü dolaştırdı. Patronla konuşan yaşlı adamın çevresinde nereden bittiklerini göremediği bir yığın insan adeta etten bir duvar örmüşlerdi ve ellerinde silahlar vardı. Recep namluyu indirdi. Salih'le uğraşamazdı artık. Zaten ona verilen emir kiralık katilin öldürülmesiydi. Kahveciyi de vurabilseydi bu işin cakası olacaktı. Telaşla etrafına bakındı. Bir an önce Necati'nin kullandığı arabaya dönmeli ve buradan uzaklaşmalıydı. Kulaklarını kabarttı. Rüzgara rağmen yeni silah sesleri duyuyordu. Yerinden fırlayıp arkadaki arabaya atladı. Necati çoktan arabayı vitese takmış, geri geri sıradan çıkmaya hazırlanıyordu. Silah sesini duyamamıştı Orhan. Sadece sırtının sol tarafında müthiş bir acı hissetti. Dizlerinin üzerinde sendeledi. Gözleri karardı ve ıslak betonun üzerine devrildi. Orhan'ın vurulduğunu gören Salih kendine yere atarken belindeki tabancasını seri bir hareketle çıkardı. Fakat ateş edecek hedef göremiyordu. Karşısında silaha davranan kimse yoktu. Etraf birden karıştı. Seyfi Otman'ın adamları hızla harekete geçmişler. Öncelikle patronlarını korumak için çevresinde koşuşmuşlardı. Salih o zaman kurşunun arkadaki arabalardan geldiğini anladı. Orhan'ı vuranın Rıfkı'nın adamları olduğunu anlamıştı. Mektepliğe dönüp baktı. Yerde hareketsiz yatıyordu. Silahına bile davranacak vakit bulamamıştı ve ağzından ıslak zemine oluk gibi kan boşanıyordu. Kurşunun ciğerlerine saplandığını anladı. Bu öldürücü bir yara olmalıydı. Birden çılgına döndü. Bütün bunlara kendisi sebebiyet vermişti. Hem de o namussuz Rıfkı yüzünden. Dizlerinin üzerinde doğruldu. O karmaşa arasında kambur adamı aradı. Hızla arabasına binmeye çalışıyordu. Tam sırasıydı. Hiç tereddüt etmeden silahını doğrulttu ve tek el ateş etti. Kurşunu Rıfkı'nın alnına isabet etmişti. Kambur arabaya giremeden yere yığıldı. Orhan'ın da yediği dayağın da öcünü almış sayılırdı. Rahatladığını hissetti. Bundan sonra olacaklar umurunda değildi. Aynı anda başka silahların da patladığını işitti. Seyfi Otman'ın adamları Oktay Duru'nun arabasını ateş ediyorlardı. Ön cam tuzla buz olmuş, şoför mahallinde oturan adamın başı önüne düşmüştü. Patlayan silahların etkisinde kalan Oktay Duru belindeki silaha sarılmış fakat ne yapacağını bilemeden öylece bakınıyordu. Hiddetini hala üzerinden atamayan Salih bu kez tabancasının namlusunu Oktay'a çevirdi ve bir kurşun da ona sıktı. Bu kadar yakın mesafeden adamı vurmak içten bile değildi. Nitekim kurşunu yiyen iri yarı adam kütük gibi devrildi. Salih emekleyerek Orhan'ın yanına gitti. Oğlu kadar sevdiği koğuş arkadaşını kucakladı. Başını yerden kaldırdı ve uzun senelerden beri ilk defa gözlerinden yaş süzülmeye başladı. Ağlıyordu. Orhan kalleşçe sırtına sıkılan tek kurşunla ölmüştü. Otopark bir anda cehenneme dönüştü. Park görevlileri koşuşmaya, arabalarını dönerken durumu fark eden müşteriler kaçışmaya başlamıştı. Salih birden yanı başında Erol Baran'ı gördü. Adamın ilk suali "Yaşıyor mu?" demek oldu. Ama Salih'ten cevap almasına gerek kalmamıştı. Netice açık seçik belliydi. Salih kolundan kavradı. "Durma, kaç buradan, uzaklaş!" diye bağırdı. Park bekçileri koşarak yaklaşıyorlardı. Salih hayır anlamında başını salladı. Erol kükreyerek "Artık ona faydan dokunmaz, kendi için uzaklaşmalısın." diye söyleniyordu. Kahveci nemli gözlerini Erol'a çevirerek "Asıl sen yok ol, onun ruhunu huzura kavuşturmak istiyorsan o lanet kızın yanına git ve onu mesut etmeye çalış. Belki o zaman Orhan'ın ruhu huzura kavuşur." Erol Baran dudaklarını sıkarak babacan ve vefakar dosta baktı. Başını sallayıp arabasına doğru koştu. Cadillac'ı Erol'u almak için hareket etmişti bile. Erol arabaya atlarken Seyfi Otman'ın da kendi arabasına adamları tarafından bindirildiğini gördü. Gözleri bir an yerdeki eski çantaya ilişti. Hızla arabadan atlayıp çantaya doğru koştu. Bağırışmalar, çığlıklar ve koşuşmalar daha da artmıştı. Yerde duran ıslak çantayı kapan Erol hareket halindeki arabayı atladı ve şoförüne "Gazla!" diye bağırdı. Otoparkın çıkış kapılarında izdiham oluşmuştu. Silah seslerini işiten müşteriler bir an evvel uzaklaşmak için kapılar önüne yığılmaya başlamışlardı. Görevliler şimdiye kadar yaşamadıkları böyle bir olay karşısında ne yapacaklarını bilemeden şaşkınlıkla etrafa bakınıyorlardı. 3. İstinye'deki malikane ışıklar içindeydi. O gece büyük salonda Baran ailesinin mümtaz bir misafiri ağırlanıyordu. Fahriye Hanım karşısında oturan eski muhasebecilerinin bir gün bu evi oğlunun kayınpederi olarak dönebileceğini asla düşünememişti. Bu yüzden de Seyfi Otman'ı kabullenmekte zorlandı. Anılarında yer eden o üç kağıtçı ahlaksız adamı o tarihlerdeki kişiliği ve kimliğiyle anımsamaya çalıştı ama pek beceremedi. Şimdi karşısındaki rahat koltukta gömülen adam son derece kibar, anlayışlı, sevecen ve artık ticaret dünyasının saygı duyulan bir ismiydi. Kocasının intiharına sebebiyet veren bu adama böyle iyimser yaklaşabileceğine hiç ihtimal vermemişti yaşlı kadın. Oysa şimdi onun anlattıklarını dinlerken ne kadar da kendini kaptırmış, düzgün ve ölçülü konuşmasından, yaşına ve vakarına uygun yaptığı kompliman ve esprilerinden zevk almaya başlamıştı. Tevekkeli değil, rahmetli eşi Zeki, hep bizim muhasebecide şeytan tüyü vardır derken ne de kadar haklıymış diye düşündü. Büyük kanepede yan yana oturuyorlardı ve Carrefour'un otoparkında cereyan eden olayların üzerinden sadece 20 gün geçmişti. Bu Seyfi Otman'ın evlerini ilk ziyaretiydi. İkisinin de gözleri bir an salonun daha uzak köşelerinde kumrular gibi birbirlerine yaklaşan çocuklarına takıldı. Birbirlerine yakışan mükemmel bir çift oluşturuyorlardı. Çok yakında nikahlanacaklardı. Seyfi Otman özellikle nikah akdinin bir an önce yapılması için ısrar etmişti. Yaşlı adam nazarlarını gençlerin üzerinden çekip yanında oturan kadına döndü. "Biliyor musunuz hanımefendi," dedi. "Eninde sonunda her şey aslına dönüyor." Fahriye Hanım biraz merakla "Nasıl yani?" diye sordu. "Ne demek istiyorsunuz?" "Bildiğiniz gibi ben rahmetli eşiniz Zeki Baran'ı da dolandırmış ve çaldıklarımdan kendime büyük bir servet yapmıştım. Şimdi inanamayacağınız kadar zengin biriyim." Fahriye Hanım ses çıkarmadan yaşlı adamın suratına baktı. Bu anlamsız ve tatsız kaçan cümleleri neden söylediğini anlayamamıştı. "Çocuklarımız evlenince bu iki büyük sermaye birleşecek demektir. Başka bir deyişle Zeki Baran'ın kaybettiği altınlar ailesine geri gelecek." "Böyle söylemeyin beyefendi. Çok şükür yaşıyorsunuz. Hayatta ve sağlıklısınız. İşte benim de temas etmek istediğim nokta buydu zaten." Seyfi Otman'ın gözleri birden buğulanır gibi oldu. Yaşlı kadın tatsız bir haberle karşılaşacağını hissederek gözlerini adama dikti. Sesini çıkarmadan açıklama yapmasını bekledi. "Kızımın daha fazla üzülmesini istemiyorum. Zaten yaşanan olaylar onu ziyadesiyle üzdü. Servetimin tamamıyla kızıma intikali için gereken her türlü muameleyi avukatlarıma yaptırdım. İleri derecede akciğer kanseriyim. Fakat bunu Mine'ye söylemedim. Şimdilik bilmesini istemiyorum. Geriye kalan sayılı günlerimi de dolu dolu onunla geçirmek istiyorum. Zaten bir an önce evlenmesini de bu yüzden istiyorum." Fahriye Hanım duygulanmış ve üzülmüştü. "Hastalığınız çok mu ilerledi?" diye sordu. "Evet. Keşke yurt dışında bir kontrolden geçseydiniz. Onu da yaptırdım. Üzülmeyin. Ben bu sona hazırlıklıyım. Yeter ki onların mutlu sonunu görebileyim. Tanrı'dan tek isteğim bu. Bunun için üzülmeyin. Her ikisinin de mutlu olacağına canı gönülden inanıyorum." Yaşlı kadın sustu. Söyleyecek fazla bir şey bulamamıştı. Göz ucuyla yanındaki yaşlı adama baktı. Seyfi Otman mutlu ve huzur dolu nazarlarla şöminenin önünde el ele tutuşmuş cıvıldaşan çifte bakıyordu. Bir an kocasını anımsadı. Keşke o da hayatta olsaydı diye düşündü. Acaba oğlunun Seyfi Otman'ın kızı ile evliliğini onaylar mıydı? Sonra omuzlarını sikti. Seyfi Otman diye biri yoktu ki. O seneler evvel sinsice düzenlediği plan sonucu boğularak ölmüş biriydi. Kitabın sonu, sayfa 367. 6 Mart 2014.